Budala, Dostoyevski.
Ayrım 65.
Ama sorun yeni dünyada değil, yerin dibine batsın yeni dünya. Christoph Kolomb aşağı yukarı onu görmeden, ne keşfettiğini de tam bilemeden ölmüştü. Sorun hayatta, yalnızca hayatta. Dava keşfin kendisi değil, keşfedilmek gücünde. Ama ne diye söylüyorum bunları sanki? Bütün bunlar o kadar yuvarlak laflar ki, beni herhalde güneşin doğuşu üzerine kompozisyon ödevi hazırlayan bir birinci sınıf öğrencisi sayacaklar. Ya da bir şeyler söylemek istediğimi ama bir türlü ifade etmeyi beceremediğimi söyleyecekler. Yalnız şunu unutmamalı ki, dahice ya da yeni bir düşünceyi, hatta kafada doğabilecek herhangi bir ciddi fikri, ciltler dolusu kitapta 35 yılda anlatsanız, bunu başka insanlara tam olarak aktarmayı başaramazsınız. Kafatasınızdan bir türlü çıkmak istemeyen, ölene dek sizinle yaşayacak olan şeyler mutlaka vardır. Böylece de düşüncenizin belki en özlü kısmını kimseye aktaramadan göçer gidersiniz. Ben de 6 aydır kafamın içini kasıp kavuran düşüncelerimi tam olarak ifade edemedim. Ama hiç olmazsa bugün vardığım son inancın bana nelere mal olduğu herkesçe anlaşılacaktır. Bunu belirli bazı amaçlarımı göz önüne alarak açıklamamda öne almayı zorunlu saydım. 6. Yalan söylemek istemiyorum. Bu 6 ay süresince gerçek beni öyle bir avlıyor, çekiciliğine öylesine kapılıyordum ki mahkumiyetimi unutuyor, daha doğrusu onu aklıma bile getirmek istemiyordum. Kendimi işlerime bile verebiliyordum. Bir de o zamanki durumumdan söz açayım. 8 ay önce hastalığım artınca çevremle bütün ilişkilerim kesilmiş, bütün eski arkadaşlarımı bırakmıştım. Zaten oldukça asık yüzlü biri olduğum için arkadaşlar beni çabucak unutuverdiler. Hoş, böyle olmasa da unuturlardı ya. Evimde, yani ailem arasında da neredeyse tek başıma yaşardım. 5 ay önce kesin olarak odama kapandım. Ev halkından kendimi büsbütün ayırdım. Beni daima sayarlardı. Belirli saatte odamı toplayıp yemeğimi getirmelerinden başka ilişkimiz olmuyordu. Annem emirlerim karşısında titriyordu. Ara sıra odama girmesine izin verdiğim zaman karşımda ağzını açmaya bile cesaret edemiyordu. Gürültülerinden sık sık şikayet ettiğim çocuklar beni rahatsız etmesin diye boyuna pataklıyordu onları. Herhalde şimdi beni pek severler. Vefakar kolyaya, bu adı ona ben takmıştım, yeteri kadar eziyet çektirmiştim. Ama son zamanlarda o da beni üzüyordu. Bunlar doğal şeylerdi. İnsanlar birbirine azap versinler diye yaratıldıkları için doğal sayıyorum bunu. Üstelik hastalara sıcak davranmak duygusuyla bana katlandığını fark ettim. Bu haline pek içerliyordum. Böyle bir Hristiyan alçak gönüllülüğü göstermek konusunda gülünç bir biçimde prense benzemeye çalışıyordu. Daha pek genç ve ateşli olan bu çocuğun taklitçiliğini yaşının gereği saymakla birlikte artık kendi kafasıyla yaşamasının zamanı geldiğini de düşünüyordum. Her şeye karşın çok seviyorum onu. Üstümüzde oturan ve sabahtan akşama kadar başkalarının işleri için koşuşup duran Surikov'u da üzüyordum. Ona yoksulluk nedeninin kendisi olduğunu göstermeye çalışıyordum. Sonunda adamcağızın iyice gözü korktu. Bana gelmekten vazgeçti. Çok sakin, kendi halinde bir adamdı. Not: derler ki alçak gönüllülük ulaşılmaz bir kuvvettir. Prense sormalı, bu onun sözüdür. Mart ayında bir gün Surikov'un söyleyişiyle çocuğunu nasıl dondurduklarını görmek üzere yukarı çıkmış, ona suçun kendisinde olduğunu açıklamaya çalışmıştım. Bu arada çocuğun ölüsü önünde nasıl olduysa gülümseyivermişim. Kuzu mantarının birden dudakları titredi. Bir eliyle beni omzumdan yakalayarak kapıyı gösterdi, fısıldar gibi yavaşça "Gidiniz," dedi. Çıktım. Çok hoşuma gitmişti. Hatta beni kovduğu anda da hoşuma gitmişti. Ama sonradan her hatırlayışta Surikov'un sözlerinin içimde daha uzun zaman ona karşı tuhaf, alçaltıcı, hiç istemediğim bir acıma duygusu uyandırmasını önleyemiyordum. Böyle bir hakaret anında bile hiç niyetim olmadığı halde onu aşağıladığımı anlıyordum. Bu adam öfkelenmemişti. Dudaklarının titremesi öfkeden değildi. Buna yemin ederim. Beni elimden tutup o şahane gidinizi bile hiç kızmadan söylemişti. Gururlu, üstelik ona yakışmayacak kadar gururlu bir insandı. Doğrusunu söylemek gerekirse bu da pek gülünç kaçıyordu. Ama asla öfkeli değildi. Belki de birdenbire o beni aşağı görmeye başlamıştı. O günden sonra Surikov'la 2-3 kez merdivende karşılaştım. Durup dururken eskiden hiç yapmadığı halde önümde şapkasını çıkarmaya başladı. Ama önceleri yaptığı gibi durmuyor, utangaçlıkla koşarak önümden geçip gidiyordu. Beni aşağılayan bakışlarında bile kendine göre bir alçak gönüllülük vardı. Belki de şapkasını önümde sırf alacaklısının oğlu olduğu için korkudan çıkarıyordu. Anneme borçlu olmaktan bir türlü kurtulamıyordu. Hepsinden çok bu olasılığı düşünmek gerekir. Onunla konuşsam 10 dakika sonra benden özür dilemeye başlayacağını %100 biliyordum. Bu yüzden hiç ilişmemeye karar verdim. Tam o sıralarda, yani Surikov'un çocuğunu dondurduğu Mart ortalarına doğru, nedense birdenbire durumum düzeldi. 2 hafta kadar böyle geçti. Çoğu zaman akşama doğru sokağa çıkıyordum. Sokaklarda gaz yakılan o ürpertici Mart akşamlarını pek severim. Arada birçok uzaklara kadar gittiğim oluyordu. Bir keresinde 6 dükkan sokağında yürürken karanlıkta kibarlardan biri önümden geçti. Adamı pek seçemedim. Elinde kağıda sarılı bir şey, üstünde kısacık, çirkin ve mevsime göre pek hafif paltocuğu vardı. Önümde aşağı yukarı 10 adım ötede fener hizasına gelince cebinden bir şey düşürdüğünü fark ettim. Hemen eğilerek yerden aldım. Bunu tam zamanında yapmış olmalıydım ki uzun kaftanlı birisi o anda yanıma sokuluverdi. Ama düşürülen şeyi görünce üstünde durmadan önümden geçip gitti. Bu sahtiyandan eski biçim, tıka basa doldurulmuş büyükçe bir para çantasıydı. Nedense daha ilk bakışta içinde paradan başka her şey olduğunu anlamıştım. Düşüren yolcu artık 40 adım kadar uzaklaşmıştı. Az sonra da kalabalıkta kayboldu. Peşinden koşarak bağırmaya başladım. Ama hey diye bağırmaktan başka bir şey yapamadığım için arkasına dönüp bakmadı bile. Birdenbire sola sapıp bir evin kapısından giriverdi. Ev, ufak daireleri tek tek kiraya verilmek üzere iş adamlarının yaptırdığı o hantal taş yığınlarından biriydi. Koşarak karanlık kapılardan birkaçına baktım ama görünürlerde kimse yoktu. Böyle binalarda daire sayısının bazen 100'ü bulduğu olur. Kapıdan girince karanlıkta büyük bir avlunun sağ köşesinde bir adamın yürüdüğünü güçlükle görür gibi oldum. Köşeye koşarak merdivenin giriş kısmına geldim. Merdiven dar ve son derece kirliydi. Üst basamaklardan bir adamın ayak sesleri geliyordu. Kapı açılana kadar ona yetişeceğimi hesaplayarak merdivene atıldım. Basamaklar kısa kısa ama sayısız denecek kadar çoktu. Soluk soluğa kalmıştım. 3 merdiven aşağıdayken kapının 5. katta açılıp kapandığını duydum. Sahanlığa çıkıp soluk alarak zili bulana kadar birkaç dakika geçti. Sonunda kapıyı minicik bir mutfakta semaverin ateşini üfleyen bir kadın açtı. Sorularımı sessizce dinledi. Bir şey anlamadan öbür odalardan birinin kapısını açtı. Ufak, alçak tavanlı bir odaydı burası. İçinde gerekli birkaç parça eşya ile perdeli kocaman bir yatak vardı. Yatakta kadının seslenişine göre Terentiç yatıyordu. Sarhoşa benziyordu. Masada demir şamdan da ufak bir mum parçası yanıyordu. Yarım litrelik bir vodka şişesi hemen hemen boşalmıştı. Terentiç yattığı yerden bana doğru bir şeyler homurdandı. Başka bir kapıyı işaret etti. Kadın çıktığı için kapıyı kendim açarak öbür odaya girdim. Bu öbüründen de dar ve küçük bir odaydı. Dar, tek kişilik karyola yüzünden dönüşecek yer kalmamıştı. Ayrıca üzerine bir takım döküntüler yığılmış 3 tane adi iskemle ile eski bir muşamba kanepenin önünde basit tahtadan bir mutfak masası vardı. Masa ile karyolanın arasından geçmek imkansızdı. Masada bitişik odadaki gibi demir şamdanın içinde yağlı bir mum parçası yanıyordu. Karyolada küçücük 3 haftalık var yok bir bebek ciyaklıyordu. Üstü başı dökülen, hasta, solgun, belki de lohusalıktan yeni kalkmış genç gibi görünen bir kadının çocuğun altını değiştirdiği bebeğin ciyaklamalarından anlaşılıyordu. Bebek ananın cılız memesini almak için sabırsızlanıyor, bağırıyordu. Kanepede üstü sanırım frakla örtülmüş başka bir çocuk, 3 yaşında bir kız yatıyordu. Masanın önünde oldukça hırpalanmış redingot giyen bir adam, paltosunu karyolanın üstüne atmıştı. Mavi bir kağıdı açıyordu. Kağıda 2 funtluk bir beyaz ekmek parçasıyla 2 ufak sucuk sarılmıştı. Masada bundan başka bir çaydanlıkla çavdar ekmeği parçaları vardı. Karyolanın altında açık bir bavul, paçavralarla dolu 2 bohça görünüyordu. Kısaca oda son derece düzensiz bir haldeydi. İlk bakışta kadınla erkeğin aslında tutarlı ama koşullar yüzünden düşkün insanlar olduklarını tahmin ettim. Bu durumda insanın kendini kapıp koyvermeye karşı yapacağı bütün savaş boşunadır. Hatta bu dağınıklık kendine karşı bir tür öç alma şeklinde beliren kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Odaya girdiğimde benden az önce giren ve yiyecek paketini açan adam, karısıyla ateşli bir sesle hızlı hızlı bir şeyler konuşuyordu. Kadın kundaklamayı henüz bitirmediği halde çocuk zırlamaya başlamıştı. Haberler her zamanki gibi kötü olmalıydı. 28 yaşlarında kadar görünen adamın siyah favoriyle çevrili pırıl pırıl tıraşlı çenesi, gururlu esmer yüzü, bende kibar, sevimli bir insan etkisi uyandırdı. Yüzü asık, mağrur bakışlıydı. Bu yüz aynı zamanda çabucak öfkeye kapılan bir gurur ifadesi taşıyordu. Ben girince çok garip bir sahne geçti. Bazı insanlar öfkelenmekten, özellikle çoğu kez bu öfke son haddine varınca büyük bir zevk duyarlar. O anda aşağılanmış olmaları onları başkalarına hakaret etmekten daha çok hazlandırır. Hatta bunu tercih ederler. Böyle çabuk parlayan kimselerin gerekenden 10 kat fazla öfkelendiğini anlayabilenleri sonradan pişmanlık duyarlar. Evin beyi bana şaşkınlıkla, karısı da evlerine birisinin çıkıp gelmesi imkansızmış gibi korkuyla baktı. Aynı anda adam birdenbire hırsla üstüme atıldı. Henüz ağzımı açmadığım halde temiz kılığımdan utanmış, teklifsizce içlerine girip düşkünlüklerini görmemi hakaret saymıştı. Kuşkusuz başarısızlıklarının acısını birisinden çıkarabileceği için ayrıca sevinmişti. Bir an dövüşmek için üstüme atılacak sandım. Sinir bunalımına tutulmuş bir kadın gibi sararmış, karısını da dehşetli korkutmuştu. Titreyip sözcükleri güçlükle söyleyerek, "Ne cesaretle girdiniz, defolun!" diye bağırıyordu. Tam o sırada elimde cüzdanını gördü. Ben mümkün olduğu kadar sakin bir halde, zaten böyle olması gerekirdi, "Siz düşürmüş olacaksınız," dedim. Adam son derece şaşırarak bir süre bir şey anlamıyormuş gibi durdu. Eli bir anda yan cebine gitti. Ağzı korkuyla açıldı, eliyle alnına vurarak, "Aman tanrım, nerede, nasıl buldunuz bunu?" diye sordu. Ben kısaca, oldukça soğuk bir tavırla cüzdanını yerde nasıl bulduğumu, merdivenlerden çıkışımı açıkladım. Karısına dönerek, "Aman tanrım," diye haykırdı. "Bütün kağıtlarımız, elimde kalan aletler, her şeyimiz bunda. Ah beyefendi, bana yaptığınız iyiliği bir bilseniz mahvolurdum ben." Karşılık vermeden çıkmak için kapının tokmağını tuttum ama heyecan yüzünden öksürüğe tutulmuştum. Tıkanacak gibiydim, güçlükle ayakta durabiliyordum. Adam bana bir boş sandalye bulabilmek için şuraya buraya saldırıyordu. Sonunda birisinin üstündeki pırtıları yere fırlatarak aceleyle bana bir sandalye verdi. Beni sanki incitmemeye çalışarak oturtmak istiyordu. Öksürüğüm 3 dakika kadar dinmedi. Kendime gelince o, herhalde üstünden pırtıları attığı başka bir sandalyede yanımda oturuyor, dikkatle bana bakıyordu. Hastası ile konuşan bir doktor sesiyle, "Sanırım hastasınız," dedi. Ben de hekimim, doktor demiyordu. Sonra sanki bugünkü duruma isyanını belirtmek ister gibi eliyle odayı gösterdi. "Anladığıma göre siz, kısaca veremim," diyerek kalktım. "Belki de büyütüyorsunuz. Zamanında önlem alınırsa..." Hala şaşkındı. Kendine gelemiyordu. Cüzdanı da sol elinden bırakmamıştı. Ben yine kapının tokmağını tutarak, "Zahmet etmeyin efendim," diye sözünü kestim. "Geçen hafta beni B muayene etti. Yine B'yi karıştırmıştım. İşim bitmiş. Kusuruma bakmayın." Yeniden kapıyı açıp utanç ve minnetinden ezilmiş doktoru öylece bırakmak istedim ama kahrolası öksürük yeniden yakaladı. Doktor biraz dinleneyim diye azıcık oturmam için ısrar etti. Karısına bir şeyler söyledi, kadın durduğu yerden teşekkürle iltifat etti. Konuşurken utangaçlıktan kuru, solgun, sarı yanakları alevlenmişti. Kaldım. Duruşumdan onları rahatsız etmekten son derece çekindiğim açıkça anlaşılıyordu. Zaten böyle olması gerekirdi. Zavallı doktor pişmanlıktan bitkindi, görüyordum. İkide bir sözümü kesip şundan buna atlayarak, "Ben," diye başladı. "Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Suçum o kadar büyük ki, ben, işte görüyorsunuz." Doktor tekrar odayı gösterdi. "Şu anda öyle bir durumdayım ki..." "Görecek ne var?" dedim. "Herhalde işinizi kaybettiniz. Sorunu açıklamak ve yeni bir iş aramak için buraya gelmiş olacaksınız." "Nasıl anladınız?" dedi. İster istemez alaylı bir tavırla, "İlk bakışta belli oluyor," dedim. "Taşradan pek çok kimse buraya böyle umutlarla koşar gelir ve böyle yaşamak zorunda kalır." Doktor dudakları titreyerek konuşmaya başladı. Durumundan acı acı yakınıyordu. Anlattıkları beni sardı doğrusu. 1 saat kadar oturdum. Öyküsü oldukça basitti. Eyalette hükümet doktoruymuş. Bir takım antrikalar başlamış, buna karısını da karıştırmışlar. Kimseye boyun eğmeden çevresiyle takışmış. Eyalette hükümet adamları arasında ve doktorun düşmanları lehine değişiklikler yapılmış. Adamcağızın kuyusunu kazmış, şikayet etmişler. İşinden olmuş. Son parasıyla durumu açıklamak için Petersburg'a gelmiş. Petersburg malum. Uzun zaman kulak asan olmamış. Sonra dinlemiş ama reddetmişler. Bir aralık bir şeylere söz vermişler. Ama çok geçmeden sözlerinden dönmüşler.
Ayrım sonu.